Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Sevgili dinleyenler, bugün Kaşıkçı cinayetini, İstanbul'daki dörtlü zirveyi ve Suriye'deki son gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Dilerseniz Kaşıkçı cinayetiyle başlayalım. Dünya medyasındaki gündemini yavaş yavaş yitirmeye başlayan Kaşıkçı cinayetindeki son durum nedir?
Tabii son günlerde bazı gelişmeler oldu. Belki bunların altını çizerek başlayabiliriz. Özellikle Suudi Arabistan'da soruşturmayı yürüten başsavcı Türkiye'yi ziyaret etti.
Evet.
İlgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyla iki kez görüşme gerçekleştirdi. Ancak basına yansıyan bilgiler itibariyle bu görüşmelerin çok da olumlu geçmediğini, herhangi bir başsavcı üzerinden yeni delille ulaşılamadığı ortaya çıktı. Aslında şu anda Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamalarda 18 kişinin soruşturulduğu ve gözaltında olduğu bilgisi söz konusuydu. Bunların ifadeleri paylaşıldığı söylendi ama herhangi bir şekilde süreci aydınlatabilecek yeni bir delili bu bağlamda ulaşılamadı. Türk tarafı özellikle Kaşıkçı'nın naaşının nerede olduğu hala soru işareti barındırıyor ve bu öğrenilmeye çalışıldı ancak başsavcılık yetkililerinden, Suudlu isimlerden olumlu bir karşılık alınamadı. Bunun ötesinde yerel bir işbirlikçiden bahsediyorlardı. Buna yönelik herhangi bir yine açıklama gerçekleştirilemedi. Onlar ise Türkiye'nin elinde bulundurduğu delilleri istediğini, Türk tarafında bunu kendilerine vermediği noktasında bazı basına yine yansımalar oldu. Tabii Suud tarafı hala Türkiye'nin beklediği ölçüde işbirliği yapmıyor. Bunun altını özellikle çizmek gerekir. Nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer siz soruşturulan kişiler üzerinden delillere ulaşamıyorsanız bunları İstanbul'a gönderin. Burada biz yargılama sürecine devam edelim ve cinayeti tamamen bir şekilde aydınlığa kavuşturalım dedi. Ancak Suudlar bu 18 kişinin kendi ülkelerinde yargılanması konusunda ısrarcı davrandılar. Yine tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de aslında bazı açıklamalar yaptı. Kaşıkçı cinayeti üzerinden bir oyun oynandığını ve bir şekilde bazı isimlerin bu bağlamda korunmaya çalıştığını, bunun sonuç vermeyeceğini söyledi. Bu bence çok önemliydi. Türkiye ne pahasına olursa olsun tüm delilleri ifşa ederek nihayetinde adil bir şekilde bu cinayetin hem azmettiricisi hem de yürütücülerinin yargılanması gerektiğini ortaya koyuyor. Şu anda evet belki bir 18 kişinin ismi geçiyor ama bunun arkasında bir emir komuta zinciri olduğunu ve ötesine giden bir süreç olduğu biliniyor. Suud iş sistemine de baktığımızda bu 18 kişinin kendiliğinden inisiyatif alarak böyle bir katliam gerçekleştirmesi söz konusu olmayacak. Tabii Suud tarafı bir şeyi kabul etmek durumunda kaldı, bu önemli. Daha önce bu cinayetin bir daha önceden planlanmadan, teammüden olmadığını, bir istenmeyen bir olay sonucu konsolosluğun içerisinde gerçekleştiğini ifade ediyordu. Ancak daha sonradan bunun Türk tarafının paylaştığı deliller çerçevesinde daha önceden planlanmış, teammüden işlenmiş bir cinayet olduğunu kabul ettiler. Bu önemli. Ancak tabii bir noktaya kadar bu meseleyi getirip orada artık durdurmak ve örtbas etme çabasında oldukları da görülüyor. Bunun siyasal ayağı ve emir komuta zincirine meseleyi taşımak istemiyorlar. Bu bağlamda ise Türkiye uluslararası gündem oluşturmaya devam ediyor ve yeni delillere ulaşarak bir şekilde sonuna kadar bunun gidilebilmesi için çaba sarf ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA Başkanı'nın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinleyip dinlemediği hakkında açıklama yapmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda özellikle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın ses kaydını bilerek dinlemediğine yönelik haberleri de göz önünde bulundurduğumuzda burada bir strateji mi bulunuyor sizce?
Muhakkak. Daha önce Trump Dışişleri Bakanı'nı da bölgeye göndermişti. Önce Riyad'a, ardından Türkiye'yi ziyaret etti ve burada Dan sonra görüşmeler yaptıktan sonra Amerika'ya döndüğünde kendisine de bu soruyu yöneltti ve kesinlikle böyle bir ses kaydını dinlemediğini, dinlemek için de talepte bulunmadığını söyledi. Şimdi Gina Haspel CIA başkanının bir belirsizlik politikası izlemesi şuna gösteriyor. Dinlemiş olduğunu bize gösteriyor. Türk yetkililer de yine isimsiz yetkililer basına yaptığı açıklamalarda CIA başkanına bu ses kaydının belli bir ölçekte tamam olmasa bile bir kısmı dinletildiği ortaya çıkmış. Tabi burada çok çarpıcı gerçekler var. Bu ses kaydında Kaşıkçı'nın teamüden işkence altında önce öldürüldüğünü, ne yazık ki sonradan da naaşının parçalandığı evet. ortaya çıkıyor. Bunu bu şekilde kamuoyuyla paylaşmamak için hala süreci yönetebilmek ve belli siyasal isimlere başta da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman olmak üzere bir çıkış stratejisi oluşturabilmek adına Amerika bu işi yönetmeye daha hassas gitmeye çalışıyor. Ama Türkiye'de elindeki kozların ne kadar güçlü olduğunu farkında. Sonuna kadar bu meseleyi götürebilmek adına bunları Türkiye kullanacaktır diye düşünüyorum. CIA Başkanı'na ses kaydının bir kısmının dinletilmiş olmasında bu bağlamda belki değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
Peki Suudi Arabistan'ın yetkili savcısının ses kaydını dinleme talebi Türk makamları tarafından neden reddedildi? Bu bağlamda Türk yetkili savcısıyla Suudi yetkili savcısının görüşmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani tabii az önce de ifade ettiğim gibi burada Suudi tarafın önce yeteri kadar işbirliği yapması bekleniyor. Türkiye hiçbir şey vermeden, hiçbir şey sunmadan Türkiye'nin elindeki delilleri görerek buna yönelik bir strateji belirlenmesi belki de istenmiyor. Çünkü temelde Suudi Başsavcılığının yapmaya çalışacağı şey az önce ifade ettiğim gibi bu işin siyasal uzantısını gölgede bırakarak sadece bu 18 kişinin üzerine meseleyi yıkabilmek. Bunun için de Türkiye'nin elindeki tüm delillerin vakıf olarak bu stratejiyi yürütmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Türkiye ise tabii elindeki delilleri bu şekilde ifşa ederek karşı tarafa bir hazırlık şansı vermek istemiyor. Eğer gerçekten adil bir yargılanma yapılacaksa bu isimlerin, mevcut sorumlusu olan isimlerin Türkiye'de yargılanması gerektiğini, Kaşıkçı'nın en azından naaşının nerede olduğunu ortaya koymaları, yerel işbirlikçi iddiası varsa bunun kim olduğunun açıklanması gibi haklı talepleri var. Bunlar ancak yerine getirildiği zaman Türkiye elindeki delilleri karşı tarafla belli ölçekte paylaşabilir. Dolayısıyla burada inisiyatif Türkiye'nin elinde ve Türkiye bu inisiyatifi kendi istediği gibi kullanma arzusunda diye düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kişileri korumak için gayretleri görüyoruz. Minvalindeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
Çok önemli. Tabii Türkiye başından beri daha önce de ifade ettik. Bu meseleyi bir Suudi Arabistan-Türkiye kriz haline getirmek istemedi. Dünya ile Suudi Arabistan arasında konumlandırdı. Ama bunun ötesinde de Suudi Arabistan'a yönelik bu cinayet üzerinden açıklamalar yaptığında hep Kral Salman'ı ayrı tuttu. Kral Salman'ın dışında sorumluları aradı. Bunların başına tabii aslında doğrudan olmasa bile dolaylı yönden Veliaht Prens Muhammed Bin Salman bu bağlamda hedefteydi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu son yaptığı açıklamayı da bu bağlamda değerlendirebiliriz. Aslında tabii ciddi emareler var. Şimdi daha önce uluslararası basına da yansıyan şekilde bir kaplan timi oluşturulduğuna yönelik bir iddia vardı. Çok güçlü bir iddiaydı. Bu önemli gazeteler ve isimler bunu yazdı. David Ignatius gibi isimler gündeme getirdi. Muhammed Bin Salman'ın işte Kahtani liderliğinde ve diğer bazı generaller liderliğinde oluşturduğu muhalifleri hedef alan bir timdi. Bunu daha önce de Batı'da yaşayan bazı muhalif isimleri, hem entelektüel, gazeteci ve hanedandan isimleri bir şekilde etkisiz hale getirmek için oluşturulmuştu. Şimdi hem Muhammed Bin Salman'ın doğrudan adamı olduğu bilinen hem de adeta bir psikolojik harp dairesi başkanı gibi hareket eden Suud el-Kahtani'nin bu kaplan timinde de önemli bir rol üstlendiğini ve Kaşıkçı'ya yönelik hamlenin de bu isimler tarafından yapıldığını biliyor. Kahtani'ye giden doğrudan deliller var. Hatta kendisinin katliam sırasında Skype üzerinden bağlantı kurduğunu ve daha önce Kaşıkçı'yla da küfürleşerek onun öldürülmesi talimatını doğrudan verdiğine yönelik güçlü emareler var, deliller var. Tabii bunlar henüz tam olarak paylaşılmıyor. Bazı yönleriyle uluslararası medyayla paylaşılsa da Türkiye elindeki delilleri adım adım paylaşma stratejisi yürüttüğü için bunları ortaya koymuş değil ve bu isim doğrudan Muhammed Bin Salman'a bağlı çalışan bir isim. Dolayısıyla tüm oklar aslında Salman'ı gösteriyor. Ancak burada hem Suud yönetimi hem de Amerika Birleşik Devletleri özellikle de Beyaz Saray İsrail lobilerinin de desteğiyle bir şekilde Selman'ı bu meseleden en az hasarla çıkarma çabasındalar. Buna yönelik bir strateji izleniyor. Erdoğan'ın bence sözlerinde bu bağlamda okuyabiliriz diye düşünüyorum.
Kaşıkçı'nın hala cesedinin bulunamaması ve Kaşıkçı cinayetinin Amerika gündeminden ve uluslararası gündemden düşmeye başlaması sürecin akıbeti hakkında bazı soru işaretleri doğuruyor. Sizce Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hesap vermeden olay sümenaltı edilebilir mi?
Ben bunu çok zor olduğunu düşünüyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle yaşanan bu demokratlara yönelik bombalı saldırı çabaları, ardından bir sinagoga gerçekleştirilen nefret suçu, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi gibi olaylar, Amerika'da yaşanan bu meseleler Kaşıkçı meselesini kısmen gündemden düşürdü, doğru. Ama hala uluslararası basında, Amerikan medyası dahil olmak üzere Kaşıkçı ile ilgili haberler gündemin birinci sırasında zaman zaman yer tutmaya devam ediyor ve Türkiye elindeki delilleri paylaşmaya devam ettiği sürece de tekrardan bunu hızlıca gündem haline getirebilir. Türkiye hala Kral Selman'a şans tanıyor. Bu işin gerçek sorumluların ortaya koyulması ve gereken adımların atılması. Eğer gerçekten Selman'a uzanıyorsa bu iş, Selman'ın veliahtlıktan azledilmesi. Türkiye'nin temel beklentisi bu. Bu gerçekleşmediği sürece, hem Kaşıkçı'nın naaşının yeri tespit edilmediği sürece ve gerçekten ilgili sorumlular yargılanmadığı sürece Türkiye bu işin peşini bırakmayacak. Sadece Türkiye değil, uluslararası medyanın da ben bu işin peşini bırakacağını zannetmiyorum. Bu mesele Amerika'da zaten Trump karşıtı bir siyasal sürece de dönüştü. Özellikle liberal, demokrat, sol pozisyonlar bunu ciddi anlamda Trump aleyhine kullanıyor. Ama bunun ötesinde Kaşıkçı'nın bir gazeteci olması, uluslararası basında tanınır olması, Amerika'da ciddi bir network'ün olmuş olması, think tank dünyasına karşılığının olması bu mesele öyle kolay kolay unutulacak bir mesele olmaktan çıkartıyor. Zaten şu anda dahi bu işin Suudi Arabistan'a ve özellikle de Muhammed bin Selman'a yönelik çok ağır bir faturası ortaya çıktı. Bir yanda reformcu prens imajından işte kasap, haydut prens imajına dönüşen bir süreç var. Ve gerçekten bu meseleyi aklamaya çalıştıklarca da bu anlayış, yeni imaj tahkim olacak. Dolayısıyla bu işin gerçek sorumluların adil bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Daha bugün mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Kaşıkçı'nın naaşının ortaya çıkması için Suudi Arabistan çağrıda bulundu. Dolayısıyla bu tip yaklaşımlar hem siyaset dünyasından hem medyadan devam edecek. Yine Avrupa Birliği parlamentosu ciddi anlamda kararlar aldı. Avrupalı bazı devletler silah ambargosu tarzı Kaşıkçı cinayeti aydınlatana kadar Suudi Arabistan'a silah satımını durduracağını ortaya koydular. Dolayısıyla bu işten öyle Suudi Arabistan kolay kolay sıyrılamayacak diye düşünüyorum.
Peki suçlunun Muhammed bin Selman olduğu ortaya çıkarsa Selman'a verilecek ceza ne olacaktır sizce?
Tabii bu önemli bir soru. Bunu çok kolay bir yanıtı da yok. Önemli olan burada, eğer böyle bir durum ortaya çıkar ve kesinlik arz ederse kendisinin veliahtlık pozisyonunu kaybedeceği bir defa en önemli mesele bu. Çünkü çok güçlü bir isim. Şu anda tüm gücü Suudi Arabistan'da kendilerinde toplamış, tahkim etmiş bir isim. Bölgesel anlamda önemli bir aktör, bir ittifak ağının içerisinde bir yandan Beyaz Saray, bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed bin Zayed, bir yandan da İsrail'in oluşturduğu bir ittifaktan bahsediyoruz. Bunun en önemli sütunlarından bir tanesi. Dolayısıyla eğer böyle bir şey ortaya çıkar ve bu dünyada genel bir kabul haline gelirse en azından kendisinin veliahtlığı kaybetmesi söz konusu olabilir. Çünkü bu durumda Beyaz Sarayı'nda artık Selman üzerinden böyle bir maliyeti göze alabileceğini ben düşünmüyorum. Kendisi daha rasyonel bir aktörle yine hanedan içerisinden değiştirilerek veliaht ismi farklı bir isim olarak atanabilir ve kendisi bu anlamda veliahtlığı kaybeder. Tabii bundan sonra nasıl bir yargılama süreci olabilir? Suudi iş dengelerinde bu nasıl yönetilebilir? Bunu ortaya koyabilmek gerçekten çok kolay değil. Bu bağlamda tabii çok spekülasyon yapmak da istemem açıkçası.
Kaşıkçı cinayetinden İstanbul'daki 400 zirveye dönecek olursak, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye arasında dörtlü bir zirve gerçekleştirildi. Zirvenin önemi neydi? Zirvenin sonuçları ne oldu? Aynı zamanda Türkiye açısından olumlu ve olumsuz sonuçları ne oldu?
Evet. Tabii önemli bir zirve gerçekleşti. Katılımcıları kadar kimlerin katılmadığıyla da önemliydi. Çünkü bir yanda Erdoğan, Putin, Merkel ve işte Fransız Cumhurbaşkanı Macron varken ABD ve İran denklem dışıydı. Bu önemli. Tabii burada özellikle siyasal sürecin devam etmesi ve Suriye'nin yeniden inşası bağlamında düzenlenmiş bir zirveydi. Türkiye'nin ev sahipliğinde olması ayrıca Türkiye açısından tabii önem arz ediyordu. Türkiye'nin Suriye meselesindeki ana aktörlerden biri olma konumunu tahkim etti. Her şeyden önce bunun altını çizmek gerekiyor. Tabii yapılan ortak açıklamayı gördüğümüzde askeri bir çözümü mümkün olmadığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı Suriye'nin toprak bütünlüğünü merkeze alacak, terör örgütleriyle mücadele edecek bir sürecin işletilmesi gerektiği tekrardan vurgulandı. Kapsayıcı, kuşatıcı bir hükümetin demokratik teamüllere uygun şekilde oluşturulması ve yeni anayasa ve seçim süreci. Burada özellikle yeni anayasaya verilen destek bence önemliydi. Çünkü burada Demustra'da liderlere bir sunum yaptı ve burada yeni anayasa yapım süreci ki Soçi Astana süreci kapsamında Soçi'de alınan kararlardan biri yeni anayasanın yapılmasıydı. Burada 150 kişilik işte 50 kişilik muhaliflerin 50 rejimin 50 de Birleşmiş Milletler'in ortaya koyacağı 150 kişilik bir ön grup, ardından da yine 50 kişilik daha anayasa yazacak bir grubun, çekirdek grubun oluşturulması gerekiyordu. Burada Suriye rejiminin bu süreci engellediği ortaya çıktı. Bu bağlamda rejime baskı yapılabilmesi adına liderler kararlılık göstermiş oldular. Bu bence önemli. Bunun ötesinde ise tabii Türkiye adına özellikle İdlib'de varılan anlaşma liderler tarafından desteklendi. Bu anlamda Türkiye açısından da bu zirveyi bir başarı olarak ortaya koyabiliriz. Ama tabii çok büyük şeyler çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Rusya hala özellikle Putin Esed'e destek vermeye devam ediyor. Onu bir meşru aktör olarak sunmaya çalışıyor. Almanya, Fransa bunu kabul etmiyor. Türkiye kabul etmiyor. Bir bağlamda her ne kadar Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılmış olsa da özellikle Fransa'nın PKK-PYD ile Suriye sattığında işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Fransız askerleri hala Fırat'ın doğusunda Deniz'e kadar uzanan hatta varlıklarını devam ettiriyorlar. ABD ile paralel bir siyaset izliyorlar. Rusya ise özellikle burada Suriye'nin yeniden inşasına odaklanmış durumda. Tabii ülkenin tüm altyapısı yıkılmış, harabeye dönmüş bir yerden bahsediyoruz. Ve bu yeniden ülkenin inşasını sağlanması için 200 milyar dolara yakın bir paranın gerektiği biliniyor. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor ve Rusya burada Avrupa Birliği ülkelerinin devreye girmesi ve maddi destek sağlaması gerektiğini ortaya koyuyor. Ama Avrupalı ülkelerde öncelikle bir siyasal çözüm inşa edildikten sonra böyle bir inşa sürecinin başlayabileceğini ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla tüm bu çelişkiler varlığını devam ettiriyor. Ama buna rağmen Türkiye'nin liderliğinde İstanbul'da böyle bir dörtlü zirve yapıldı. Bu Türkiye açısından bence her anlamda başarılıydı diye düşünüyorum.
İstanbul'daki zirveden çıkan Anayasa Komitesi kararı daha önce bu yönde alınan kararlardan nasıl farklılaşmaktadır? Nitekim önceki Anayasa Komiteleri girişimlerinden başarı elde edilememişti.
Ya bu daha önceki süreçlere destek niteliğinde bunu okumak gerekiyor. Dediğim gibi buranın asıl mimarı Astana süreci kapsamında Soçi'de alınan kararlı. Bu süreç devam ettirilmeye çalışılacak. Tabii Demistura'nın burada kendisi de bir sorun haline geldi. Çünkü Kasım ayında görevi bırakacak. Şimdi Demistura'nın yerine yine güçlü bir ismin Birleşmiş Milletler'de Suriye özel temsilcisi olarak görev alması ve bu sürece liderlik etmesi gerekiyor. Bu bağlamda yeni anayasa yazımına ihtiyacın en azından yeniden vurgulanmış olması liderler tarafından önemli. Ve Rusya'ya burada görev düşüyor. Esed rejimi üzerinde baskısını artırarak rejimin yeni bir anayasa yazım sürecinde olan çekincelerini ortadan kaldırıp bu komitenin oluşturularak yazım aşamasına geçilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu zirvede özellikle Rusya'ya görev düştüğünün altı çizilmiş oldu. Liderler de bunu ifade ettiler.
Zirvede Suriye dışındaki vatandaşların da oy kullanması konuşuldu. Bu durum mümkün olur mu sizce?
Yani tabii burada şu var. Yani Suriye yaklaşık 25 milyon nüfusu vardı ve bunun yarısı yerlerinden edildi. Ve bu yerlerinden edilenlerin en az 6 milyonu mülteci konumunda, yani ülke dışında bulunuyor. Hı hı. Adil bir seçim yapılabilmesi için elbette bu ölçekte dışarıda mülteci konumunda olan Suriyelilerin de oy vermesi gerekiyor. Bu bir defa olmazsa olmaz. Dolayısıyla bu konuda bir süreç işletilecekse eğer bunun altyapısında oturulması gerekiyor. Bu kolay bir şey değil ama Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleşebilir. Nihayetinde rejimin askeri gücünün kontrolünde seçimler yapılabiliyorsa, muhaliflerin kontrol ettiği Suriye içerisinde seçim yapılabilecekse, mülteci konumunda olan Suriyeliler adına da bunlar neden olmasın yapılabilir. Tabii kolay bir şey değil. Bunun için ciddi bir hazırlık yapılması, hı hı, gerekiyor. Taraflar eğer anlaşabilirse, burada asıl önemli olan o rejimin bunu kabul edip etmeyeceği. Rejimin bu konuda çekinceleri olduğunu ve kabul etmek istemediğini biliyoruz. Çünkü zaten ülkeden ayrılmış mülteci konumuna gelmiş olan Suriyelilerin kahır ekseriyeti rejim karşıtı. Dolayısıyla bunların oy vermesi siyasal fotoğrafı değiştirecektir. Bu anlamda onların oy vermemesi için çeşitli bahaneler ortaya koyarak bunu engellemeye çalışacaklar. Ama burada yine Rusya ve İran'a rol düşüyor. Rusya ve İran eğer gerçekten baskı yaparlarsa rejime, rejim de bunu bir anda bir yerde kabul etmek durumunda kalabilir diye düşünüyorum.
Peki İstanbul'daki zirvede Amerika ve İran neden bulunmadı?
Ya burada şu var, bir defa iki ülkenin aynı anda bulunması zaten mümkün değil. Birbirlerine, hı hı, evet, yönelik ciddi bir hasmane tutum içerisindeler. Hı hı. Ama iki ülkenin de çıkarları aslında temsil edildi. Fransa Amerika'yı bir nevi temsil etti. Rusya ise İran'ı temsil etti. Putin zaten İransız çözüm mümkün değil şeklinde bir pozisyonu da oldu. Yine Fransa'nın şu anda Suriye politikasına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'yle çok yakın olduğunu görüyoruz. Hem PYD bağlamında, hı hı, hem de rejim bağlamında. Ama yine de tabii burada bunların doğrudan yer almamış olması Türkiye açısından bence önemli. Bu Türkiye'nin işte PKK meselesine nasıl baktığını göstermesi, hı hı, açısından önemli. Türkiye, Erdoğan zaten zirvede çok net şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğüne önemli vurgu yaparken PKK'nın bölgede oluşturmaya çalıştığı bu terör angajmanını, Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu angajmanı da sert bir şekilde eleştirdi. Bu bağlamda tabii Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten bir zirvenin oluşmuş olması bence önemli diye düşünüyorum.
Suriye sahasına geçecek olursak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik önemli açıklamaları oldu. Ayrıca açıklamalardan bir gün önce Fırat'ın doğusunda bazı PKK-YPG noktaları Türk obüsleriyle vuruldu. Fırat'ın doğusuna yönelik yeni bir terörle mücadele operasyonu olasılığını nasıl, evet, değerlendiriyorsunuz?
Tabii önemli. Özellikle bu Aynul Arab'ın hemen kuzeyinde, Fırat'ın batısında Zormağar başta olmak üzere Eşme gibi bölgelerde ki hakim tepelerde terör örgütünün mevzileri TSK'ya bağlı obüsler tarafından vuruldu. Sürpriz bir harekat gerçekleştirildi. Bu önemli. Bu Türkiye'nin kararlılığını göstermesi açısından bir defa önemli. Çünkü son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle bu Manbij meselesinde gittikçe yavaş hareket ettiğini, adeta Türkiye'yi oyalamaya yönelik hamleler yaptığını görüyorduk. Bu bağlamda Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bu şekilde bir askeri harekat düzenlemesi Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir mesaj içeriyor. Daha önce de Karaçok gibi bir bölge Sincar'la birlikte hedef alınmıştı. Sürpriz bir hava harekatı düzenlenmişti. Şimdi de beklenmeyen bir zamanda Aynul Arab'da PKK'nın en çok kendini güven hissettiği, Amerika şemsiyesi altında hissettiği bir yerde hedef oldu. Bu Türkiye'nin kararlı açısından önemli. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde retorik olarak çok sertleşti. Özellikle Türkiye'nin hiçbir şekilde de facto bir PKK devletini bölgede Fırat'ın doğusunda dahi olsa kabul etmeyeceğini ortaya koydu. Bunun birkaç sebebi var diye düşünüyorum. Bir, bu Manbij'de Amerika'nın ağırdan alması Amerika'yı hızlandırmaya yönelik bir etki. Ama bunun ötesinde de son dönemde özellikle rejimle PKK'ya bağlı, işte bu Suriye Demokratik Güçleri ve ona bağlı meclisin yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Amerika'nın bölgede daha fazla kalıcı olacağını ortaya çıkmasıyla PKK bölgede yine Amerika ile yürüttüğü angajman çerçevesinde Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimini ilan etti. Burada adeta bir başbakanlık, işte bakanlar kurulu deklarasyonu oldu. Bu adım adım bölgede bir devletçik kurmaya yönelik sürecin işletildiğini bize gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri tahkimata devam etmesi, yeni bir radar üssü kurarak burada belki orta vadede bir uçuş yasak bölge ilan etme çabası Türkiye'yi tabii ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bu sadece Türkiye'yi değil, Rusya'yı, rejimi ve İran'ı da rahatsız ediyor. Onların da son dönemde bölgeye yönelik söylemlerini, retoriklerini çok sertleştirdiğini görmüş olduk. Böyle bir konjonktür oluştu. İllip'te Rusya ile anlaşılması Türkiye'nin elini Suriye sahasında rahatlattı. Ve rejimle işte Rusya ve İran'la PKK arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde Türkiye'de daha rahat bir şekilde elini sertleştirdi. Amerika ve şirketlerine net bir şekilde bir şey ortaya koyuyor. Sen burada şimdi konjonktür olarak böyle bir yapı kurmuş olsan bile bu asla sürdürülebilir bir noktaya gelmeyecek. Ben elimden gelen tüm çabayla bunu engelleyeceğim. Sadece siyasal yöntemlere değil, gerektiği zaman daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi askeri hamlelerden de çekinmeyeceğim. Bu Türkiye'nin elini göstermesi açısından önemliydi. Bu Aynur Arab'ın hedef olmasında bu şekilde okumak lazım. Ben kısa vadede hani bir kapsamlı askeri harekat beklentisi içerisinde değilim. Ama Türkiye orta ve uzun vadeli tüm stratejik planlamalarını bölgeye yapmış durumda. Bir yandan işte Irak'ta kararlılık harekatı hala devam ediyor. Uzun soluklu bir harekat. Bir yandan Menbiş'te ortak devriyeler belki başlayacak. Bir yandan da işte bu 600 kilometre sınır hattı boyunca Tel Abyad, Hasekiye kadar uzanan Aynur Arab'dan hattı Türkiye askeri tahkimatlarını zaman zaman yapıyor ve tet gördüğü PKK hedeflerini vurarak bir mesaj veriyor. Gerektiği zaman da kapsamlı bir askeri harekat yapabileceğini gösteriyor.
Fırat'ın doğusunun terörden temizlenmesi Türkiye için neden önemli?
Çok önemli tabii. Nihayetinde aslında temel proje şuydu. Ta Irak'ta Süleymaniye bölgesinden, Erbil, onun üzerinden Sincar'dan, Afrin ve Afrin'den belki mümkünse, konjonktürel verirse Akdeniz'e kadar uzanan bir kuşak kurmak. Bir işte İKB'yi de içerecek ve PKK unsurlarını içerecek bir kuşak. Bu kuşak Türkiye'nin tüm Arap ve İslam dünyasıyla bağını adeta kesecekti. Türkiye bunu kendisi için, ulusal güvenliği için ciddi olarak tehdit gördü ve bunu engelleyebilmek adına önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı, ardından ise Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirerek Afrin'de PKK'nın en güçlü olduğu yerde bu unsurları elime etti. Fırat'ın doğusunda da şimdi tabii PKK'nın Suriye yapılanmasını bir tehdit olarak görüyor. Nihayetinde 40 yıl boyunca Türkiye'de terör faaliyetlerinde bulunmuş bir örgütün Suriye uzantısından bahsediyoruz. Ve bunlar DAEŞ'le mücadele görüntüsü adı altında Amerika Birleşik Devletleri'yle bir angajman içerisine girdiler ve bundan yararlanarak burada de facto Arapları da, bölgedeki Arapları da tahkim altına alarak etnik bir terör devleti kurma çabasındalar. Bu Türkiye açısından ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit olarak görüyor ve Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da bir tehdit olarak görülüyor. Dolayısıyla bunu elimine etmek adına Türkiye adımlar atmaya çalışıyor.
Menbiç'te askerlerin eğitiminin tamamlandığı açıklandı. Amerika ve Türkiye ortak devriyeyi ne zaman geçecek sizce?
Evet, Savunma Bakanı Akar bu konuda açıklamalar yaptı. Eğitimlerin tamamlandığını, her an ortak devriyelerin başlayabileceğini bize söyledi. Önümüzdeki günlerde muhtemelen başlayacaktır. Burada tabii Amerika'nın nasıl bir pozisyon alacağı önemli. Türkiye yine oyalamaya yönelik adımlar mı atacak, yoksa sadece bir şekilde YPG ve diğer asayiş gibi PKK unsurlarını bölgeden çıkartarak yerel dinamiklerle Menbiç'in yönetilmesine olanak sağlayacak mı? Bunu önümüzdeki günler gösterecek. Ama ortak devriyelerin her an başlaması mümkün diye düşünüyorum.
Süremizin sonuna geldik. Açıklamalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Peki, ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın. Türkiye penceresinden.